Ayrım 7, sayfa 87. Söylenti dar sokaklarda yankılanmış, çatıların ve minarelerin üstünden ay yuka çıkmıştı. Hartum'un üzerine kasvetli bir hava çökmüştü. Bir araya toplanıp kederli fısıltılarla konuşan halk başlarına gelecekleri bir an evvel görmek üzere nehrin karşı yakasını seyredebileceği avantajlı bir yer bulmaya koşturuyordu. Bir hizmetkar David Benbrook'tan bir not getirdiğinde Ryder Courtney Hastanenin ve Bury Kalesi'nin arazisinde bulunan atölyesindeydi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Jock McGrant'la ibisin onarımı üzerinde çalışmaya başlamışlardı. Delinen buhar borusunu sökünce tahmin ettiklerinden daha fazla hasar olduğunu görmüşlerdi. Metal parçalarından bazıları silindirlere girmiş ve astarlarını delmişti. Limana kadar gelebilmiş olmaları bile şaşırtıcıydı. ''İyi ki sonuna kadar yüklenmenize izin vermemişim.'' diye mırıldandı Jock suratı asık bir halde. ''Tam anlamıyla şapa oturabilirmişiz.'' Ağır makineyi ibisten taş iskeleye taşımak zorunda kalmışlardı. Sonra da bir öküz arabasıyla dar sokaklara takılmamak için daireler çizerek atölyeye getirmişlerdi. Son 10 gündür bu işle uğraşıyorlardı ve tamirat hemen hemen bitmek üzereydi. Ryder ellerini bir bezle sildi ve nota baktı. Sonra Jock'a uzattı. ''Sen de gelip belediye başkanının gösterisini izlemek ister misin?'' Jock homurdandı. Uzun saplı bir maşayla kor halindeki metal parçayı ocaktan almış örse götürüyordu. ''Sanki bu doğulu centilmen lanet Osman atalan başımıza yeterince bela açmayacakmış gibi bir de durup seyredecek miyim?'' Ağır demirci çekicini alıp metali şekillendirmek için vurmaya başladı. Metali soğutmak için suya batırırken Ryder'ı aldırmamıştı bile. Metal tıslayan bir buhar bulutunun içinde soğudu ve Jock dikkatle ölçtü. İbis'in gövdesindeki gülle deliklerinden birine yama hazırlıyordu. Sonuçtan tatmin olmayınca bir ıslık koyuverdi ve metali tekrar ocağa götürdü. Ryder ise sırıtarak atının durduğu ahıra gitmek üzere çıkmıştı o sırada. Kazıklı yoldan kanalı geçti ve atını konsolosluk sarayının kapılarına doğru koşturan kalabalığa doğru sürdü. General Gordon'la karşılaşmak istemiyordu. Onu Mısırlı personeli etrafını sarmış bir halde haki üniformasıyla Mukran Kalesi'nin üst korkuluklarında olduğunu fark edince memnun oldu. Adamların hepsinde Mavi Nil'in kuzey kıyısına çevrilmiş ya bir teleskop ya da sahra dürbünü vardı. O yüzden Ryder onların dikkatini çekmeden kaleyi geçip konsolosun sarayına ulaşabildi. Atını sarayın seyislerinden birine teslim edip doğruca çorak bahçeden giriş kapısına yöneldi. Nöbetçiler onu hemen tanımış ve içeri girerken selam vermişlerdi. Ryder'ı karşılamak için Mısırlı bir sekreter telaşla koştu. Herkes gibi o da endişeli ve gergindi. ''Konsolos sizi gözetleme kulesinin tepesinde bekliyor Bay Courtney'' dedi. ''Orada kendisine katılmanızı rica ediyor.'' Ryder balkona adımını attığında Benbrook ailesi önce gelişini fark etmedi. Üç ayaklı sehpanın üzerinde duran büyük teleskopun başında toplanmışlardı. Bakma sırası Amber'deydi ve gözünü teleskopun ucuna uydurabilmek için bambu arkalıklı bir sandalyeye çıkmıştı. Sonra safran etrafına bakındı ve sevinçle tiz bir çığlık attı. ''Ryder!'' Sonra Ryder'ın açılan kollarına koştu. ''Gelip bakmalısın, çok heyecanlı.'' Ryder Rebecca'ya bir göz attı ve midesinde bir kasılma hissetti. Yarıda kesilen yolculuklarından ötürü herhangi bir rahatsızlık belirtisi yoktu üstünde. Aksine uzun etekli elbisesinin altına giydiği kabarık Georgette jüponuyla son derece sakin görünüyordu. Başında sarı kurdeleli hasır bir şapka vardı ve lüle lüle saçları omuzlarına dökülüyordu. Güneş ışığı gibiydi. ''Bu çocuğun başınızı ağrıtmasına izin vermeyin Bay Courtney.'' Ağırbaşlı bir tebessümle güldü. ''Kahvaltıdan beri çekilmez bir halde.'' ''Çekilmez demek kral ve kraliçeler gibi demek.'' dedi Safran kendinden memnun bir halde. ''Hayır, öyle değil.'' Amber teleskoptan başını kaldırıp onlara bakmıştı. ''Kötü ve dayanılmaz demek.'' ''İkinizin de Allah iyiliğini versin.'' Ryder gülüyordu. ''Kız kardeşler arası sevgi çok güzel bir şey.'' ''Gelmenize sevindim.'' diye karşıladı David. ''İşinizden alıkoyduğum için özür dilerim ama bunu görmeye değer. Teleskopla yeterince baktın Amber. Bırak Bay Courtney baksın şimdi.'' Ryder korkuluğa doğru yürüdü ama gözünü teleskopa dayamadan önce nehrin karşı yakasına baktı. olağanüstü bir manzaraydı. Gözünün gördüğü her yer yanıyor gibiydi. Gökyüzünü saran dumanın bir yangın dumanı değil, hareket eden, doğu ufkunu sarmış canlı insan ve hayvanların oluşturduğu, muazzam bir kütlenin kaldırdığı toz olduğunu kavraması biraz sürdü. Bu kadar uzaktan bile bir arı kovanından ya da durgun bir günde denizden gelen uğultuya benzer bir ses yankılanıyordu havada. Bu anıran eşeklerin, böğüren yağlı kuyruklu koyun sürülerinin ve binlerce toynağın, yürüyen ayağın, develere yüklenmiş malların tıngırtısının ve dingil gıcırtılarının sesiydi. Zürafa dirisi kalkanların, kınlarındaki kılıçların, mızrakların, silah yüklü arabaların ve cephane taşıyan kafilelerin sesiydi. Sonra daha net bir şekilde 15 yaların tek bir fil dişinden oyulmuş Sudan tarzı savaş borularının sesini duydu. Bu enstrümanların savaş çığlıkları çöl semalarında çok uzaklardan bile duyulurdu. Alttan da yüzlerce bakır davulun gümbürtüsü geliyordu. Her emir kendi kabilesinin başında davulcuları, borucuları ve emirliğini temsil eden sancakları taşıyan adamlarıyla yürüyordu. Çevresinde muğla zemin muhafızları, erkek kardeşleri ve kan kardeşleri ile yakın adamları bulunuyordu. Şu anda Kutsal Mehdi'nin açtığı kutsal cihat altında birleşmiş olsalar da çoğu kabileler arasında yüzlerce yıldır süren kan davaları vardı ve hiçbiri diğerine güvenmiyordu. Rengarenk sancaklara Kur'an'dan alıntılar ve Allah'ı yücelten sözler işlenmişti. Bazıları o kadar büyüktü ki sıcak çöl rüzgarıyla dalgalanan ve şahlanan kumaşı ancak 3-4 adam zapt edebiliyordu. Sancaklar ve savaşçıların giydiği alacalı yamalı cübbeler tek düze arazide muhteşem bir renk cümbüşü yaratıyordu. "Sizce kaç kişidirler?" diye sordu David, sanki Epsom Down'daki bir yarışı izlemeye gelmişler gibi. "Ancak şeytan bilir." Ryder kuşkuyla salladı başını. "Buradan sorunu göremeyiz ki." 50.000 olabilir mi?" "Daha fazla," dedi Ryder. "Belki de çok daha fazla." "Osman Atalan'ın mahiyetindekileri tanıyabilir misiniz?" "Doğal olarak kervanda olacaktır." Ryder gözünü teleskopa dayadı ve karşıya baktı. Kırmızı siyah sancakları seçebilmişti. "İşte şeytanın kendisi orada, tam en ön sırada." "Onu daha önce hiç görmediğinizi söylediğinizi sanıyordum." "Tanışmaya gerek yok, bu o, eminim." Bütün o hengame arasında krem rengi atın üzerindeki ince figürün duruşundan ve havasından kim olduğunu anlamak mümkündü. Tam o anda karşı kıyıdaki muazzam kalabalığın arasında ani bir dalgalanma oldu. Ryder teleskoptan Osman'ın üzengilerinin üstünde yükseldiğini ve palasını salladığını gördü. Omdurman tarafından gelen küçük bir atlı grubu karşılamak üzere mahiyetinin ön saflarından bir grup oluşturdu. Süvariler ve develer ileri atıldıklarında havayı neşeli tüfek sesleri doldurdu. Çıkan mavi duman tozla karıştı ve mızrak başlarıyla palaların uçları karanlıkta parlayan yıldızlar gibi ışıdılar. "Kimi karşılamaya gidiyorlar?" diye keskin bir sesle sordu David. Ryder mercekten küçük atlı gruba baktı ve önde giden yeşil türbanlı iki atlıyı tanıyınca bir çığlık attı. "Lanet olsun, bunlar Kutsal Mehdi ve halifesi Abdullahi." Ryder sesine alaycı ve kinayeli bir ton vermeye çalışmıştı ama kimse kanmadı. "Bu şen gırtlak kesiciler yolun başını tutunca kuzeye giden yol tamamen kapanmış oldu." David bunu rahatlıkla söylemiş olsa da kızlarına bakan gözleri bulutlanmıştı. "Artık bu kör olası yerden hiçbir kaçış yolu kalmadı." Ryder'ın vereceği herhangi bir yanıt budalaca olacaktı. O yüzden kenti ve kent sakinlerinin kaderini kanlı ellerinde tutan adamların buluşmasını sessizce izlediler. Yalın palası ve sırtını döven örgüsüyle Osman Atalan doğruca at üzerindeki Mehdi'ye doğru ilerledi. Allah'ın peygamberi bir toz bulutu, sağır edici savaş borazanları ve davul sesleri arasında onun gelişini izledi. Beyaz aygırını dizginledi. Halife Abdullahi de kendi atını efendisinin birkaç adım gerisinde durdurmuştu. Öylece emirin gelişini beklediler. Osman tatlı suyu ani bir hareketle patinaj yaptırarak durdurdu ve palasını Mehdi'nin yüzüne doğru salladı. "Allah ve peygamber aşkına!" Yüzlerce adam ve fil öldüren pala şimdi Mehdi'nin gözlerinden sadece bir parmak uzaktaydı. Mehdi dudaklarında o sakin tebessümüyle atının üstünde kıpırdamadan duruyordu. Osman tatlı suyu kendi etrafına döndürdü ve dört nala uzaklaştı. Muhafızları ve sancaktarları da aynı hızla ve ellerindeki Martini Henry tüfeklerle havaya ateş ederek ardından gittiler. Osman adamlarını 300 adım koşturduktan sonra adamları ardına toplandı. Osman palasını yukarı kaldırdı ve mızraklı sancaklı birlik iki sıra halinde dizildi. Sonunda Osman kısrağını o kadar hızla dizginledi ki hayvan sağırlarının üstüne çekti. La ilahe illallah, Allah birdir diye bağırdı. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Attılar 5 kez ileri, 5 kez geri hamle yaptılar. 5. ileri hamlede Muhammed Ahmet, Kutsal Mehdi sahilini kaldırdı ve yumuşak bir sesle Allah kerim, Tanrı merhametlidir dedi. Aniden Osman kendini tatlı sunu sırtından attı ve Mehdi'nin üzengide duran sandaletli ayağını öptü. Bu kendini aşağılamanın en üst noktası bir adamın ruhunu diğerine teslim edişiydi. Mehdi Osman'a yukarıdan sevecen bir şekilde gülümsedi. Mehdi'nin nefesi olarak bilinen ve sandal ağacı ile gül yağı karışımı garip bir koku saçıyordu. Gelip benim safıma ve Türk'le kafire karşı açtığım cihada katıldığın için memnun oldum. Ayağa kalk Osman Atalan, sana olan sevgim kesindir. Benimle birlikte Allah'ın şehri Omdurman'a girebilirsin. Mehdi evinin düz damında bir angareve, yani ipek bir seccade ile kaplı ve yastıklarla beslenmiş bir sekiye bağdaş kurup oturmuştu. Terasın üstünü güneşten korunmak için yapılmış hasır bir perde örtüyordu. Fakat iki ucu açıktı ve nehirden gelen serin rüzgar girebildiği gibi Victoria Nili'nden Hartum şehrine kadar geniş bir manzara da görülebiliyordu. Mukran Kalesi'nin çirkin kare biçimi, ateş edebilmek için mazgallar açılmış duvarları, kuşatma altındaki kente hakim bir yerdeydi. Emir Osman Atalan yüzü Mehdi'ye dönük olarak oturdu ve önünde diz çöken bir köle kız, içindeki suda zakkum yaprakları yüzen bir tabak sundu. Osman ellerini o suya banarak abdest aldıktan sonra bir el hareketiyle kızı başından savdı. Başka bir güzel köle kız ikisinin arasına üzerine mücevher kakmalı, uzun saplı 3 kadeh bulunan gümüş bir tepsi koydu. Bunlar El Obeyd'deki Katolik Roma Katedrali'nden yağmalanmış ayin kadehleriydi. ''Rahatına bak Osman Atalan, çok uzun bir yoldan geldin.'' diyerek Mehdi onu buyur etti. Osman zarif bir hareketle ikramı geri çevirdi. ''Konukseverliğinize teşekkür ederim ama şafakta yemiştim ve güneş batmadan bir daha yemeyeceğim.'' Mehdi başıyla onayladı. Emir'in huyunu biliyordu. Kendine özgü dini arınma, oruç ve iştahı yatsımayla ortaya koyulan adanma duygularını çok iyi tanıyordu. Abbas adasında ikamet ettiği döneme ait anıları 3 yıl öncesine ait değil de dün yaşanmış gibi yeniydi. Gümüş bir kupayı dudaklarına götürdü. Bir an için kutsallığının emaresi sayılan ayrık ön dişleri görünmüştü. Elbette asla alkol almıyordu ama hurma suyu ve zencefille yapılan içkiye düşkündü. Bir zamanlar o da bu vahşi çöl savaşçısı gibi dayanıklı ve sertti ama artık katı bir münzevi değildi. Bir ulusun Tanrı tarafından seçilmiş ruhani lideriydi. Bir zamanlar her tür dünyevi zevkten kendini mahrum eden yalın ayak bir çileciydi. Kısa zaman öncesine kadar tüm Sudan, Muhammed Ahmet'in asla bir kadın bedenini tanımamış olmasıyla övünüyordu. Artık bakir değildi ve haremi büyük zaferlerinin meyveleriyle doluydu. Esir alınan kadınlar üzerinde ilk hak ona aitti. Her şeyh ve emir kendi bölgesinin en güzel genç kızlarını ona armağan olarak getiriyordu ve bu cömertlikleri kabul etmek artık politik bir zorunluluktu. Karılarının ve cariyelerinin sayısı 1000'i geçiyordu ve her gün yenileri ekleniyordu. Kadınları onu cezbediyordu, her günün yarısını onların arasında geçirmekteydi. Kadınları onun görünümüne, boyuna ve zarafetine, ince hatlarına, doğum lekesine ve tüm duygularını gizleyen o meleksi tebessümüne bayılıyorlardı. Kokusunu ve dişlerinin arasındaki boşluğu seviyorlardı. Serveti ve gücü Nil'in başlıca kentlerinden ve fetihlerinden elde ettiği altınlar, mücevherler, beyt elmal onları mest ediyordu. Kadınlar Mehdi gökyüzümüzün güneşi ve Nil'imizin suyudur diye şarkılar söylüyorlardı. Şimdi kupayı kenara koymuş ve elini dayamıştı. Bekleyen kızlardan biri diz çöküp ona dudaklarındaki yapışkan şurup kalıntısını silsin diye kokulu bir ipek el bezi sundu. Mehdi'nin arkasında başka bir minderli angarebin üzerinde Halife Abdullah'ı oturmaktaydı. Kalemle oyulmuşa benzer keskin atları, kartal gagası gibi bir burnu olan yakışıklı bir adamdı. Fakat geçirdiği çiçek hastalığından ötürü cildi bir leoparınki gibi benekliydi. Karakteri de leopar gibiydi, yırtıcı ve zalimdi. Emir Osman Atalan önünde oturan bu iki adam dışında hiçbir insandan ya da vahşi hayvandan korkmuyordu. Bunlardan ise bütün kalbiyle korkmaktaydı. Mehdi zarif biçimli ellerinden birini kaldırıp nehrin karşısını gösterdi. Çıplak gözle bile Mukran Kalesi'nin korkuluklarına dayanmış tek başına duran figürü görebiliyorlardı. "Gordon Paşa orada," dedi Mehdi, "şeytanın cisim bulmuş hali."
"Ramazan başlamadan onun kellesini getireceğim size," dedi halifesi.
"Tabii kâfirler ona senden önce ulaşmazsa," diye cevap verdi Mehdi. Sesi yumuşaktı ve kulağa hoş geliyordu. Sonra Osman'a döndü.
"Gözcülerimiz kâfir ordusunun sonunda yola çıktığını haber verdi. Bir istimbot filosuyla nehirden geliyorlar. Düşmanımızı benim öcümden kurtarmak üzere."
"Başlangıçta bu kalemunuzuyla hareket edecekler." Halife efendisinin verdiği bilgileri desteklemişti. "Ancak şelaleleri geçip Abu Hamed'deki büklümü aştıktan sonra kuzey rüzgarını arkada bırakmış olacaklar ve akıntı hafifleyecek. Hızları 6 katına çıkacak. Hartum'a alçak Nil'den önce ulaşacaklar. Biz de nehir alçalmadan ve Gordon Paşa'nın savunmasını ortaya çıkarmadan önce kente saldıramayız."
"Ordunuzun yarısını en güvenilir şeyhlerin komutasında kuzeye yollamalı ve Abu Klea'ya ulaşmadan kafirleri nehirde durdurmalısınız. Sonra da onları yok etmelisiniz. Tıpkı Bekir Paşa ve Hicks Paşa ordularını yok ettiğiniz gibi."
Mehdi Osman'ın yüzüne baktı ve Osman'ın ruhu titredi.
"Bana düşmanımı getirecek misin Osman Atalan?"
"Kutsal kişi, onu senin ellerine teslim edeceğim," diye yanıtladı Osman. "Allah adına ve Allah'ın inayetiyle sana bu şehri içindekilerle birlikte sunacağım."
Allah'ın 3 askeri Nil'in öteki yakasına, düzlüklerde otlanan gazal sürülerine, ava çıkmış çitalar gibi bakıyorlardı.
Yüzbaşı Penrod Ballantyne, Kahire'deki İngiltere Kraliçesi konsolosluğunun bekleme odasında 48 dakikadır bekliyordu. Başkonsolosun iç ofisinin kapısı üzerinde asılı olan saate baktı. Masif kapının sol tarafında Kraliçe Victoria'nın düğün günündeki haliyle yapılmış birebir portresi asılıydı. Başındaki imparatorluk tacına rağmen yüzünde gençliğin verdiği bir saflık ve güzellik görülüyordu. Kapının diğer tarafında da eşi Albert'in yakışıklı ve sakalsız portresi yer alıyordu. Penrod Ballantyne bekleme odasının yan duvarını süsleyen altın varaklı, tavana kadar yükselen aynada kendine baktı ve tatmin olmuş bir şekilde kendini prensle karşılaştırdı. O uzun zaman önce ölmüştü, oysa kendisi genç ve canlıydı. Yüzbaşının omzundaki apoletler ve üniforma ceketinin ilik kordonları altındandı. Binici çizmeleri cam gibi parlatılmıştı ve kaliteli deri ayak bileklerine gelen kısımda akordeon gibi körüklüydü. Süvari kılıcı binici pantolonunun kırmızı şeridine paralel sarkıyordu. Pelerini tek omzuna atmış ve altın bir zincirle boynundan tutturmuştu. Ayı postundan yapılmış has sağ askeri başlığını sağ kolunun altına sıkıştırmıştı. Göğsünün sol tarafında bronz haçlı mor ipek kurdeleli cesaret madalyası takılıydı. Sivastopol'de ele geçirdiği Rus silahları nedeniyle verilmişti. İmparatorlukta bundan daha yüksek bir askeri nişan yoktu. Sir Evelyn Baring'in sekreteri içeri girdi. "Başkonsolos şimdi sizi kabul edecek." Penrod üniformasının görünümü bozulmasın diye ayakta bekliyordu. Dirseklerinde tuniğinin arkasında ve pantolonunun diz kısmında hiçbir buruşukluk yoktu. Uzun başlığını başına geçirip aynaya bakarak kaşlarının üstüne kadar indirdi ve zincirini çenesinin altından bağladı, sonra da masif kapıdan iç ofise geçti. Sir Evelyn Baring masasında oturmuş önündeki tomardan şifreli bir mesajı okuyordu. Penrod hazır oldu, durup selam verdi. Baring selamı bakmadan bir baş hareketiyle aldı. Sekreter kapıyı kapatmıştı. Sir Evelyn Baring resmen İngiltere Kraliçesi'nin Mısır'daki ajanı ve tüm elçilik yetkileriyle donanmış Kahire başkonsolosuydu. Gerçekte Mısır yönetenleri yöneten genel valiydi.
Hidiv isyancı çetelerden İngiliz ordusu ve kraliyet donanmasının İskenderiye limanındaki filosu tarafından korunduğu için öyle adlandırılmasa da Mısır bir İngiliz sömürgesi haline gelmişti. Hidiv Tevfik Paşa zayıf bir gençti. Behring ve onun temsil ettiği güçlü imparatorluğa denk biri değildi. Tüm güçlerinden feragate zorlanmıştı. Karşılığında İngilizler ona ve halkına Firavun Ptolemy zamanından beri görülmeyen barışı ve korunmayı sağlamışlardı. Sir Evelyn Baring koloni hizmetlerinin en parlak zekasına sahipti. Başbakan William Gladstone ve kabinesi onun yeteneklerini biliyor ve oldukça takdir ediyorlardı. Bununla birlikte aslarına karşı himaye edici ve lütufkar davranırdı. Arkasından ona Sir aşırı gayretkeş derlerdi. Şimdi Penrod'a aldırmadan okumasına devam ediyor, paragraf başlarına altın bir kalemle notlar alıyordu. Sonunda masasından kalktı ve nehirden Giza'ya ve uzaktaki üç büyük piramidin siluetine bakarken Penrod'u ayakta tutmaya devam etti. ''Şu lanet olası aptal!'' diye kendi kendine düşündü. ''Bizi bu çürümüş balık turşusunun içine sıkıştırdı.'' Başlangıçta Çinli Gordon'un bu göreve atanmasına karşı çıkmıştı. O Sam Baker'ı göndermek istemişti. Ama Gladstone ve Savaş Bakanı Lord Hartington onu ikna etmişlerdi. Savaşa neden olmak Gordon'un doğasında var. Sudan terk edilecekti. Onun görevi de insanlarımızı o berbat ülkeden çıkarmaktı. Kaçık Mehdi ve dervişleriyle karşı karşıya gelmek değil. Bu konuda Gladstone'u uyarmıştım daha önce. Gordon Sudan'ı yeniden işgal etmek üzere bir ordu yollasınlar diye başbakana ve kabineye baskı yapıyor. Eğer kendisiyle birlikte talihsiz vatandaşlarımızı da oraya hapsetmiş olmasa, imparatorluğun onuru söz konusu olmasa, onu orada kendi suyuyla pişmeye terk etmemiz en iyisi olurdu. Behring pencereden ve Nil'in ötesindeki o görkemli tarihi eserlerinin görüntülerinden uzaklaşınca gözü en sevdiği koltuğunun yanındaki sehpada duran Londra The Times gazetesinin bir nüshasına ilişti. Kaşları iyice çatıldı. Üstelik bir de bu yetersiz basın kralları tarafından yönlendirilen terli kalabalıkların duygusal ve cahilce tepkilerini hesaba katmamız gerekiyor. Son okuduğu makaleyi neredeyse tümüyle ezberlemişti. General Gordon'un saldırgan kabileler tarafından kuşatıldığını, Kahire ve Londra ile irtibatının kesildiğini biliyoruz. Bu şartlar altında Meclis-i Majesteleri hükümetinden onu kurtarmak için ne yaptıklarını sormaya hakkı vardır. Acaba bir zamanlar sorunlarını çözmüş olan bu adamı orada kaderine terk etmeye mi karar verdiler? Onun için parmaklarını bile oynatmamayı mı düşünüyorlar? Lord Randolph Churchill avam kamerasına bu konuşmayı yapmıştı. 16 Mart 1885 tarihli habere göre kahrolası demagog, Behring sonunda düşüncelerini bir yana bırakıp hassa yüzbaşısına baktı. ''Ballantyne, Hartum'a dönmeni istiyorum.'' Odaya girdiğinden beri ilk kez doğrudan hitap etmişti Penrod'a. ''Elbette efendim, bir saat içinde yola çıkabilirim.'' diye yanıtladı Penrod. Mısır'ın efendisinin diğer insanlardan duymak istediği tek kelimenin evet olduğunu biliyordu. Behring soğuk bir tebessüm lütfetti. Onayladığını gösteren sıra dışı bir işaretti bu. İstihbarat sistemi çok etkin ve yaygındı. Kökleri hükümetin ve askeriyenin en üst seviyelerinden camilerdeki yasaklanmış molla toplantılarına, katedrallerindeki piskoposlara ve Kıpti manastırlarına kadar her yere uzanıyordu. Hıdivin saraylarında, paşaların haremlerinde, en büyük kentlerin ve belli başlı köylerin pazar yerlerinde, genel evlerinde casusları vardı. Penrod, Sir Evelyn Baring'in içine ağını atmış olduğu irin dolu bir bataklıktaki minik bir iri baştan başka bir şey değildi aslında. Yine de son zamanlarda bu çocuğu sevmeye başlamıştı. Yakışıklı ve çıtkırıldım görüntüsünün ardında Baring onda kendi gençliğini hatırlatan parlak, işlek bir zeka ve göreve düşkünlük görüyordu. Penrod Ballantyne'ın aile bağlantıları güçlüydü. Ağabeyi bir barondu ve İskoçya sınırında büyük arazileri vardı. Kendisinin de aile işletmelerinden gelen büyük bir geliri bulunuyordu. Göğsündeki mor nişan cesaretinin en büyük kanıtıydı. Dahası bu genç köpek istihbarat çalışmalarında doğal bir yetenek sergilemişti. Aslında ne yapıp edip kendini değerli kılmayı biliyordu. Vazgeçilmez değil, kimse vazgeçilmez değildi ne de olsa ama değerli. Behring'in şu ana kadar gözlemlediği tek olası zaafını pantolonunun içinde taşıyordu.
bilinen nedenlerle sana yazılı emir vermeyeceğim dedi.
Tabii ki efendim.
Bir mesaj General Gordon'a, bir tane de İngiliz konsolosu David Benbrook'a. Mesajlar karışmamalı. Sana çelişkili görünebilirler ama dikkat et, karışıp başını belaya sokmasınlar.
Evet efendim.
Penrod Baring'in Benbrook'a fazla parlak olmadığı için güvendiğini hissediyordu. Çinli Gordon'a hiç güvenmemesinin nedeni de parlak oluşuydu.
Onlara iletmen gereken şunlar.
Baring yarım saat kadar hiçbir belgeye bakmadan sadece arada nefes almak için duraklayarak konuştu.
Anladın mı Ballantyne?
Anladım efendim.
Bu adamın en önemli özelliklerinden biri görünüşü aslında diye düşündü Baring. Kimse bu şatafatlı ve özenli görüntünün ardında böylesine uzun ve karmaşık bir mesajı ilk anlatışta anlayacak ve bir ay sonra doğru olarak aktarabilecek bir zeka olduğunu anlayamaz.
Pekala dedi düz bir sesle. Fakat General Gordon'u Majesteler Hükümeti'nin Sudan'ı yeniden fethetmek gibi bir niyeti olmadığına ikna etmen gerekiyor. İngiliz ordusu Nil'den yukarı bir istila kuvveti olarak ilerlemiyor şu anda. İşgal ordusu değil o, sadece bir kurtarma birliği. Çöl birliğinin amacı Hartum'a bir ölçüde düzenli ordu gücü ulaştırarak oradaki insanlarımızı tamamen boşaltabilmek. Bu iş tamamlandıktan sonra kenti dervişlere bırakıp çekilmek niyetindeyiz.
Anlıyorum efendim.
Mesajlarını Benbrook ve Gordon'a iletir iletmez kuzeye doğru gitmek üzere ayrılıyorsun ve Stewart'ın kurtarma birliğine katılıyorsun. Rehber gibi davranacak onu Gordon'un istum botlarının onları kuzeye götürmek üzere Metemma'da beklediği körfeze götüreceksin.
Benimle irtibatı da koparmayacaksın. Her zamanki şifrelerle, ezberden.
Tabii ki Sir Evelyn.
Gayet güzel. General Wolseley'in adamlarından binbaşı Adam seni ikinci katta bekliyor. Anladığım kadarıyla tanışıyormuşsunuz.
Tanışıyoruz efendim.
Elbette Baring, Penrod'un Victoria açını Samuel Adams'ı El Obeid'deki kanlı savaştan kurtararak kazandığını biliyordu.
Adam sana daha ayrıntılı bir briefing verecek ve gerekli geçiş izinlerini, belgeleri temin edecek. Bu gece Cook'un istim botuna yetişebilir ve salı günü öğle vakti Asuvan'da olabilirsin. Ondan sonrasını kendin halledeceksin. Hartum ne kadar mesafede Ballantyne? Sen o seyahati defalarca yapmıştın.
Taşların anası çölündeki koşullara bağlı. Eğer sular sakinse nehirde büyük S kıvrımını yapmak zorunda kalmam. Ve Hartum'a 21 günde ulaşabilirim diye yanıtladı Penrod. Kendinden emin bir tavırla.
Aksi halde 26 gün sürer.
Baring başını salladı. 20 günde gitmeye bak. Çıkabilirsin. Baring elini bile sıkmadan göndermişti adamı. Tekrar raporlarına dalmıştı. İnsanların kendisinden hoşlanması Baring için bir önem taşımıyordu. Sadece işlerini iyi yapmaları yeterliydi.